Ayrım 4. Cendere. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan. Sayfa 42. Pelikancıların ayağını kaydırdı Erdoğan yoldaşı. Bu dönemde Pelikan adı verilen grupla en çetin mücadeleyi beklenmedik bir isim verdi. O da bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma metinlerini yazan, Erdoğan'la dava arkadaşlığı yapmış, zor günlerde dostluğu sınanmış bir isim olan eski AKP milletvekili Aydın Ünal. Ünal Pelikan denilen yapılanmaya en ağır ifadeleri kullanan biriydi. Üstelik Davutoğlu'cu olmadığı halde. 3 Mart 2019'da sosyal medya hesabından bir mesaj atıp silecekti Aydın Ünal. Tedbir için henüz vakit erken, tarihe şu kaydı düşelim. Adına Pelikan da denilen gizli bir örgüt AK Parti'yi sinsice zehirliyor. Başından beri hedefleri partiyi içten çürütmekte, başarıyla ilerliyorlar. Cesaretle tedbir alınmazsa hareketimize yazık olacak, çok bedel ödenecek. Ünal konuşmak için belli ki 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin bitmesini bekliyordu. Öyle de oldu. Seçim bitti, ardından Ünal düşüncelerini ortaya döktü. Ortaya çıkan tablonun en birincil müessir ve müsebbibi tartışmasız partiyi zehirleyen sinsi Pelikan örgütüdür. Planları tıkır tıkır işliyor ama zeytinyağı gibi üste çıkacaklar. Eğer durdurulmazlarsa partiyi tüketinceye kadar asla durmayacaklar. Ünal eleştirilerinin dozunu her gün arttırdı. 16 Nisan 2019'da AK Parti'nin önündeki en büyük sorun Pelikan adı verilen paralel örgüttür diyecek ve AK Parti kendisini hızla aşağı çeken bu yapıdan acilen kurtulmalıdır ifadelerini kullanacaktı. Tekrarlanan İstanbul seçimleriyle fark açılınca Ünal daha da sertleşti. Ya erken de değil, susma zamanı da değil artık. 31 Mart'ta hezimet yaşattılar, gereksiz yere seçim tekrarı yaptırdılar, kötü kampanyayla tekrar hezimete yol açtılar. Boğaza nazır yıllarında Pelikan baronları nasıl da kemirdik diye kadeh tokuşturuyor olmalı şu an. Ünal öyle öfkeliydi ki FETÖ ve PKK'dan daha tehlikeli, içerideki sinsi ur partiyi zehirleyen Pelikan örgütü ifadelerini bile kullandı. Aydın Ünal bu süreçte Pelikan grubuna karşı kürek çekmenin bedelini kaleminin kırılmasıyla sessizce kenara itilmesiyle ödedi. Öyle çok saldırıya uğramıştı ki kaçıyorum diyerek Yeni Şafak'a veda eden bir yazı yazdı. Yazısında kaçışımız düşmandan değil, dost görünenden kaçıştır diyecek kadar mahallesindeki gruba uzaklaşmıştı. Kaçışımız korkudan değil, pervasızlıktan, tehditten değil, aldırmazlıktan, gözü dönmüşlükten, hırstan kaçıştır diye anlatıyordu duruşunu. Dipnot Yeni Şafak gazetesi 21 Ocak 2019. Aslına bakılırsa 1 Mayıs 2016'da yani Pelikan bildirisinin yayımlanmasının hemen ardından Aydın Ünal durumdan vazife çıkarmaya çalışanlar diyerek bu grubu açıkça eleştirmişti. Daha o gün Ünal'ın üzeri çizilmişti. Özellikle sosyal medyadaki hesaplar ve medyada tetikçi diye bilinen isimler eliyle hedef alınmıştı. Troll denilen sahte sosyal medya hesapları içerisinde Ünal üzerine özel olarak çalışanlar bile vardı. O gün hangi hakaret edilmesi gerekiyorsa onu yazıyorlardı. Bu örgütlü kişilerin kim olduğu belli değildi, ancak nereden beslendikleri açıktı. Ünal'a FETÖ'cü diyecek kadar ileri gidiyorlardı. Tetikçi yazarlar eliyle de süren bu saldırı 3 sene devam etti ve sonunda bunalan Aydın Ünal yazarlığı bıraktı. Konuştuğumuz Aydın Ünal'a yakın bir isim çok uzun süre mücadele etti ama yalnızdı. Kaybedeceği çok belliydi. Bunu bile bile kavga etti. Sonunda da daraldı ve başka mahzurları ortaya çıkmaya başladı. Nihayetinde bırakmayı seçti diye anlatıyordu Ünal'ın yaşadıklarını. Pelikan grubuna yönelik kaleme aldığı her yazısının ardından üst seviyelerdeki kişilerden tebrikler aldığı anlatılıyordu. Biz söyleyemiyorduk, kalemine sağlık diyorlardı. Ancak hiçbirisi bu mekanizmayla çatışmayı göze alamıyordu. Kavgaya girmeye cesaret edemiyorlardı. Sözün özü öne çıkan Ünal görünür bir yalnızlığa itiliyordu. Kimileri Aydın Ünal Davutoğlu'cu mu diye soruyordu. Bu sorunun yanıtı tabii ki hayır. Ahmet Davutoğlu ile gerilimi olduğunu, Davutoğlu'nun başbakanlığı bırakması için çabaladığını parti içerisindekiler anlatıyordu. Hatta Davutoğlu'nun yüzüne de bu şekilde gitmiyor diyen kişilerden biriydi. Ünal Davutoğlu ile aralarına mesafe girmişti ve görevi bıraktığından beri de görüşmüyorlardı. Konuştuğumuz önemli bir AKP'li, Davutoğlu ile Erdoğan arasındaki gerilim nedeniyle Davutoğlu'na karşı oluşan tepkiyi arkalarına aldılar. O rüzgarla yelkenlerini şişirdiler. Bir süre sonra parti içinde kendilerine karşı olan herkesi de aynı çuvala doldurdular. Hepsine Davutoğlu'cu yaftası atarak bir tarafa itmeye başladılar diye anlatıyordu süreci. Kendilerine biat etmeyen herkesi tasfiye etmeye çalışıyorlar sözleriyle de tamamlıyordu. O AKP'nin en küçük bir eleştiriye tahammülleri yok. Bunu teşkilatta da herkes biliyor ama kimsenin bununla yüzleşecek, bununla kavga edecek cesareti yok ifadeleri partinin içindeki havayı yansıtıyordu. Pelikan AKP'yi böldü, Türkiye'yi ayrıştırdı. Gerçekten de kalemini bırakıp kenara çekilen Aydın Ünal'ın dediği oldu. Pelikan grubu AKP'yi böldü. Hatta partiden birden fazla parti çıkmasına neden oldu. Davutoğlu kendisiyle AKP arasındaki bağları kopartan bildirisinde şu sözleri söyleyecekti. Kendisini partimizin kurullarının üstünde gören ve adeta paralel bir yapı gibi partiyi yönetmeye çalışan bir odağın ortaya çıkması ve partinin seçilmiş yetkililerini ve kurullarını devre dışı bırakmaya kalkışması, teşkilat kurumsallaşmasının özünü sakatlamıştır. Aslında Pelikan grubu kendi bir hizip olarak partiyi bölünmeye zorlarken siyasi eylemleriyle de Türkiye'yi karıştırmaya devam ediyordu. Grubun toplumu ayağa kaldıran ve herkesin gözünde artık görünür oldukları eylemleri kuşkusuz 31 Mart seçimlerinin yenilenmesiydi. 31 Mart gecesi Ekrem İmamoğlu'nun az bir farkla da olsa kazandığı tablo netleştikten sonra iktidarın açıklamalarını dinleyip herhalde kaos olmayacak diyenler çoğunluktaydı. Ertesi akşam bir anda Pelikancılar ortaya çıktı. Aslında konuştuğumuz partililer Pelikancıların başından sonuna sürecin içinde olduğunu söylüyordu. Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmuştu ama ilçe belediyelerinin adaylarını büyük oranda onlar etkilemişti. Yıldırım'ın çevresinin seçim döneminde il başkanını değiştirmek istediğini herkes anlatıyordu. Hatta Erdoğan'ın dava arkadaşı Metin Külünk'ün adı birçok kez geçti. Ancak Pelikan grubu partinin il yönetiminde etkiliydi. Mümkün olmadı. Seçim sonuçları bu nedenle ilk önce Pelikancıların ezimetiydi. Ertesi gün provokasyonlara başvurmaları sürpriz olmadı. 1 Nisan pazartesi gecesi Hilal Kaplan, YSK tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi diye açıklama yaptı. Resmi kurumlar yalanladı. Ardından İstanbul'da 30 sandık başkanının operasyonla gözaltına alındığını, Turkuvaz Medya Grubu'nun yayın organları duyurdu. Hem valilik hem emniyet müdürlüğü yine yalanladı. Gazi Osman Paşa'da şok görüntüleri, CHP'liler polise saldırdı diye bir kez daha haberler yayımladılar. Bu kez kaymakamlık devreye girdi, yalanladı. Yine düğmeye basılmış gibi bazı yerlerde güruhlar devreye girdi, CHP'lilere saldırdı, polis havaya ateş açtı, durdurdu. Sanki devletin içinde devlet, devletin bir başka kanadıyla kavga ediyordu. Yaptıklarını muhalif biri yapsa muhtemelen ertesi gün darbe girişimi suçlamasıyla soluğu hapishanede alırdı. Neyse ki yargı kime dokunabileceğini, kime dokunulmayacağını iyi biliyordu. Öyle ya, İstanbul Adliyesi'nde kimlerin güçlü olduğu sır değildi. Aslında Pelikan grubu için İstanbul'u önemli kılan bir ekonomi politik de vardı. Grubun merkezindeki Turkuvaz Medya'nın patronu 17-25 Aralık sürecinde kalyon inşaat olmuştu. Grubun içinde olduğu Zirve Holding'in satıştan kısa süre önce 23 Ağustos 2013'te İstanbul Ticaret Odası'na kaydettirildiği ortaya çıkınca kafalar karışmıştı. Sanki şirket gazete almıyordu da gazete kendisini alacak şirketi seçiyordu. Peki Pelikan grubunun yazdığı medyanın sahibi kalyon inşaat için İstanbul neden önemliydi? Say say bitmez. Mecidiyeköy Mahmut Bey metro hattını onlar yapıyordu. Hasköy'deki tünel işini de. Asya bölgesi içme suyu projesinde de varlardı. Başakşehir stadyumunun inşasında da. Ataköy atık su arıtma tesisi de kalyona verildi. Meşhur Tavukçu Deresi islahı da. Taksim Meydanı projesini mi hatırlatalım? Terkos iki telli içme suyu hattını mı? Peki ya Beykoz Deresegil'e yeşil alan talanıyla inşa edilecek 553 villa projesini yapacak şirketin Kalyon iştiraki olduğunu biliyor muydunuz? Çağlayan Meydanı'ndaki otopark ihalesi bile Kalyon'da. Fikirtepe'nin yol altyapı işleri ihalesi de onların. Yaptıkları ev inşaatları bir yana, İstanbul'da doğal olarak belediye ile çalıştıkları, 3. havalimanı gibi merkezi hükümetin dağıttığı onlarca ihale vardı. Belediyenin kafelerinden çalışma alanlarına kadar sattıkları binlerce gazeteden, aldıkları milyonluk reklamlardan bahsetmiyoruz bile. Okurken yoruldunuz mu? Tamam. Evet, Kalyon için İstanbul milyon değil, milyarlarca kazanç demekti. Küçük bir ülkeye yetecek kadar rant demekti. Haliyle Pelikancılar, ekonominin ana motorunu döndüren ve siyasete finansman sağlayan İstanbul işlerinden uzak düşmekten de korkuyordu. Yandaş medyanın belediye işleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştirdikten sonra önemli bir çalışma yaptı. Hatırlayın, Ekrem İmamoğlu seçimi ilk kazandığında belediyenin dijital arşivini kopyalamasına izin verilmemişti. Bu çalışma arşiv sıkıntısının nereye varabileceğini de gösteriyordu. Şöyle ki, el değiştirdikten sonra belediye birimlerine ve bağlı şirketlere yazı yazdı. 2014-2019 yılları arasındaki yazılı ve görsel basındaki reklam giderlerini istedi. Ortaya çıkan tablo ilginçti. Bu aralıkta Turkuaz Medya'nın sahibi olduğu Sabah, Daily Sabah, Forbes, Para Dergisi, Lacivert Dergisi, A Haber, A Spor, Takvim, Fotomaç, Mini Kargo TV, Radyo A Haber 15.293.000 lira almıştı. Örneğin Pelikancıların çıkardığı SETA Vakfı'nın yayın organı Kriter Dergisi bile 342.242 lira para gelir elde etmişti belediyeden. Sadece Pelikan değil, Al Bayraklar'ın sahip olduğu Yeni Şafak, TVNet, Gerçek Hayat, Lokma, Derin Tarih, Cins, Skyrot, Reklam Piri, Piri Medya, Birlikte Dağıtım gibi yayınlar 9.127.000 lirayı belediyeden kasasına koymuştu. Türk medyanın sahip olduğu Akşam, Güneş, Star, 360 TV, 24 TV, Pasta'dan 5.764.000 lirayı kapmıştı. Akit grubunun sahibi olduğu Yeni Akit ve Akit TV 3.008.000 lira belediyeden kazanmıştı. Nokta Elektronik Medya AŞ'nin sahibi olduğu Kanal 7, Haber 7, Ülke TV 1.409.000 liralık reklam almıştı. Düşünün, Hasan Celal Güzel'in Yeni Türkiye dergisi 173.179 lirayı, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem'in Dil ve Edebiyat dergisi 117.868 lirayı alabilmişti. Sadece 5 yıllık dönemde İstanbulluların yandaş medyayı beslemesinin reklam kısmı 57.117.318 lira tutuyordu. Sadece reklam için dedik. Zira ihaleler, sponsorluklar, yer kullandırmalar bunun dışındaydı. Kuşkusuz sadece bir belediye olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir çıkar ilişkileri merkeziydi. Onun için her şeyi yapmak mubahtı, provokasyon dahil. Sokakta idealleri için mücadele eden gençler için ne ifade eder bilmiyoruz. Kitabı yazarken Pelikancılara yakın olduğu iddia edilen Cumhurbaşkanı'nın avukatlarından Mustafa Doğal İnal'ın İmamoğlu dönemine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin avukatlığını yaptığını, bir çırpıda bir dosyadan 15 milyon liralık vekalet ücreti aldığını duymuştuk. Açık söyleyelim, inanamadık. Avukat İnal ile konuştuk, kabul etti. Ardından belediyeyi aradık, hesaplar açıldığında onlar da dava mücadelesi veren avukata eski dönemde verilen milyonlarla karşılaştılar. Kısacası belediye, Pelikancılar ve iktidar için çöp toplayan, vapurları işleten kurumdan fazlasıydı. Neyse, zenginin saati, prosu, arabası züğürdün dilini yorar. Biz konumuza dönelim. İstanbul'u kaybetmelerinin perde arkası. Provokasyonlar öyle haldeydi ki, bir örnek verelim. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu, Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde Türkiye'nin Nabzı programında soruları yanıtlamıştı. Programın bir kısmında İmamoğlu'na BK tartışması hatırlatılarak PKK'ya, FETÖ'ye özellikle yabancı basının Türkiye üzerine İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı, konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu sorusu yöneltildi. İmamoğlu ise bu soruya gelin Türkiye'yi beraber yönetelim, 24 Haziran'da yetki alan AK Parti, ne BK'sı, kim daha vatansever, bu ülkenin 82 milyon vatanseveri var, terör örgütlerine karşı hep beraber dimdik ayaktayız diyerek yanıt verdi. Ancak AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Elif Şahin Keleş sosyal medya hesabından bu sözlerin montajlanmış bir halini paylaştı. Montajlı videoda Ekrem İmamoğlu'nun PKK'ya, FETÖ'ye özellikle yabancı basının Türkiye üzerine İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı, konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu sorusuna gelin Türkiye'yi beraber yönetelim dediği görülüyordu. AKP'li Keleş'in paylaşımı kısa sürede yayıldı. İmamoğlu'nun terör örgütlerine beraber yönetelim dediği algısı oluşturuldu. Ancak gerçek ortaya çıkınca FETÖ benzeri bir hamleyle İmamoğlu'na kumpas kurulduğu yorumu ağırlık kazandı. Peki bu paylaşımı yapan Elif Şahin Keleş kimdi? İşte meselenin en önemli ayrıntısı buradaydı. Pelikancıların merkezinde Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi olduğunu söylemiştik. İşte bu merkezin resmi açıklamalarında da Elif Şahin Keleş dış ilişkiler uzmanı olarak görünüyordu. İl başkanı olarak Bayram Şen Ocağı destekleyen grup, kendi çalışanları olan Keleş'i de göz göre göre il yönetimine getirmişti. 31 Mart seçimleri gençlik kolları yöneticilerinin bile bu grupla bağlantılarının ortaya çıkmasını sağladı. Seçim gecesi AKP teşkilatıyla Binali Yıldırım arasında görülen mesafenin nedeni aslında buydu. Seçim gecesinden itibaren AKP'nin adayı Yıldırım'ın yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bulunuyordu. Seçim sürecinde Yıldırım'a beklediği destek AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şen Ocak'tan gelmemişti. AKP kaynakları il başkanlığı sürecinde yaşanan tartışmanın seçim sürecine de yansıdığını belirtiyordu. İstanbul'daki ilçelerde sadece Sultanbeyli'de Yıldırım'ın istediği aday kazanmıştı. 31 Mart yerel seçimleri öncesi AKP İstanbul ilçelerindeki listesini iki kere değiştirmişti. İlçe listelerinde de Berat Albayrak'ın ağırlığı bulunuyordu. Öyle ki 31 Mart akşamı sandıklar açıldıktan sonra Binali Yıldırım kameralar karşısına çıkarak seçimleri kazandığını iddia etti. Arkasından ise CHP'li İmamoğlu 10 kere açıklama yaptı ve süreçle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. İmamoğlu'nun yanında CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu vardı. AKP İstanbul İl Başkanı Şen Ocak ise kameralar karşısına Erdoğan'ın İstanbul'a geleceği öğrenildikten sonra çıktı. İddia o ki o ana kadar Şen Ocak sessizliğini koruyordu. Bu tür tespitleri bizim komplo teorilerimiz sayabilirsiniz. Öyleyse sizi AKP'nin eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı'nın DV Türkçe'den Nevşin Mengü'ye yaptığı açıklamalara götürelim. Bakın teşkilatı bir dönem yöneten Nedim Yamalı, pelikancılar konu olunca durumu nasıl anlatıyordu? Partinin kurulları var, bazen öyle şeyler oluyor ki bu nereden çıktı diye merak ediyorsunuz. Adaylar da ortaya çıkıyor. Bunlar nereden geldi, kim zarar verdi diyorsunuz. Belediyeler için milletvekilleri, il başkanları için diyorum. Karşınızdaki genel başkanınızın damadıysa nasıl rekabet edeceksiniz? Bir problem varsa nasıl söyleyeceksiniz? Haksız rekabet ortaya çıkar. Bu da parti içindeki yozlaşmaya ve içine daralmaya neden olan faktörlerden birisi diyen Yamalı açık konuşuyordu. Bu bir kişinin, bir ailenin partisi değil. Buna itiraz etmemiz gerekiyor. Ve bizim şu anki eleştirilerimiz buna dair. Kısacası Pelikan grubu birçok AKP'linin açıkça ifade ettiği gibi 31 Mart'taki İstanbul seçimini başarısız kılmakla kalmadı, seçimi yenileterek partiye tarihinin en ağır hezimetlerinden birini de yaşattı. Seçimden sonra Pelikan eleştirileri teşkilat içerisinde de arttı. Kendilerini en reisçi olarak tanıtan grup Erdoğan'a ateş altında olduklarını söylüyordu. Erdoğan'dan ise destek gecikmedi. Seçim mağlubiyetinden sonra 3 Ağustos 2019 günü Boğaz'daki Pelikancıların meşhur yalısına ziyarete gitti. Hilal Kaplan ve eşi olan Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Başkanı Süheyb Öğüt'ün de aralarında olduğu ekip ile fotoğraf çektirdi. Erdoğan "Pelikan benimle, ben de Pelikan'la" mesajı veriyordu. Konuştuğumuz Pelikan karşıtı bir AKP'li o ziyareti şöyle anlattı. "Hilal Kaplan Cumhurbaşkanımıza dert yandı. Sizi savunduğumuz için bize saldırıyorlar" dedi. Bazı sosyal medya paylaşımlarını örnek gösterdi. "Erdoğan vefalı bir insandır. Kendisini savunanları kim olursa olsun yalnız bırakmaz." "Merak etme kızım" dedi. Bizzat meşhur yalıya giderek bilinçli olarak o pozu verdi. "Ben inanıyorum. Cumhurbaşkanımız da zamanla anlayacak meseleyi. Yanlış oldu." Kuşkusuz fotoğrafın ardından gözünü Erdoğan'a dikmiş, Pelikan'la arasını açacağını düşünen Pelikan karşıtı isimler hayal kırıklığı yaşadı. Hayal kırıklığı yaşayanlardan biri İslamcı camianın ağabeyi Abdurrahman Dilipak'tı. Dilipak seçimde son günlerde bir akıl Apo'nun kırmızı bültenle aranan kardeşini ekrana çıkardı dedikten sonra şunları yazdı. "Bu akıl neden bu konuda direnmeye devam ediyor? AK Parti'nin bu konu ile ilgili kaybı İstanbul seçimlerinden daha büyük. Bu sessizliğe bir anlam vermek, yanlışla böylesine ısrarı anlamak kolay değil. Zararın neresinden dönülürse orası kârdır. Birileri reisi pelikancıların karargahına götürebiliyor ama koskoca bir kitle bu rezalete dur deme konusunda reise sesini duyuramıyor nasıl oluyorsa." Dipnot: https://www.yeniakit.com.tr/yazarlarda Abdurrahman Dilipak'ın yazısı var. Yazının tamamı bu adreste. Yakın dönemde AKP'de Abdurrahman Dilipak'a karşı yükselen nefreti bir de bu tartışmayla okuyun. Yıllardır tutarlı bir şekilde bize uzak olan, radikal sayılabilecek görüşleri savunan Dilipak'a AKP'nin dava açacak noktaya gelmesi, Dilipak'ın savcılıklarda sürdürülmesi sadece bir dil ifade nedeniyle olabilir mi? Eminiz süreci hiç böyle irdelemiyoruz. Pelikancılar yukarıdan aldıkları destekle yaşanan hezimetten ders almak yerine çözümü buldular. Sorun AKP'nin yeterince pelikanlaşmamasından kaynaklanıyordu. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 52.